Ayrım 30.
Franklerin pornografi dedikleri mahname tarzına düşmeyi istemediğimden, Nihan ile aramda sırf hususi tamamıyla mahrem münasebetler üzerine durmayacağım. Ancak maceramı takibe yarayacak kadarını işarete mecbur olduğumu tasdik etmelisiniz. Bunu yağmurlu gece sahnesindeki gibi belirtmeseydim, hikayem ihtirasa dayanan esas temellerinden birini kaybeder ayakta tutunamazdı. Kaldı ki onu da bugünkü buluşmamız sahnesinde imkan nispetinde örtülü geçtim. Yoksa zihnimde kalan bir türlü çıkmayan kısımlarından kocaman birer kitap olurdu. Nihayet gruba yakın bahçeye inerken sarhoş gibiydik. Sendelemiyorduk ama yer ayağımızın altında sanki kayıyordu. Henüz konuşmaya vakit bulamamıştık. Şimdi de konuşamayacak kadar yorgun yahut konuşmaya iştahsızdık. Zaten konuşmak susmanın ve sadece beraber olduğumuzu bilmenin kibarlığını bozacaktı. Bu vaziyetlerde sevgililer için sükut uzak bir dere çırpıntısını ve bir ocak ateşinin çıtırtılarını dinlemek kadar rahatlık verir. Hem serinletir hem ısıtır. Ruhumuz yuvasına dönmüş muhacir kuşların huzuruna kavuşmuştur. Yorgun lakin mesuttur. Davut Ağa ile Nezir çiftliğin komşu hududunu ayıran dere kenarında güneşin battığı an herkesi bilhassa kırda bulunanları kaplayan durgunlukla toprağa oturmuş hareketsiz duruyorlar. Nevniyaz Kalfa'nın mutfakta bakır sahana vuran kepçe sesi bir dağ otelinin yemeği haber veren ilk gongu gibi etrafta halkalandı. Senli'nin karlı tepesine dün akşam Akdeniz tarafından güneşe karşı seyretmiştik. Mercan kırmızısıydı. Bu akşam Buka Ovası'ndan görüyoruz. Doğuya düştüğünden sedef gibi mavili, pembeli kamaşmalarla bembeyaz parlıyor. Güzel yer burası diyen Nihan aynı zamanda derin derin içini çekti. Çabuk bezersin, yarın gitmek isteyeceksin. Hayır, tahammül ettiğin müddet burada yanında kalmak niyetindeyim. Hem niçin anlamıyorsun? Ben kaçtım da geldim. Sana sığındım. Büyük bir sırrı söylemek ihtiyacındayım. Yarın anlatırsın. İlk defa yan yana beraber geçireceğimiz güzel gecemize yabancıları karıştırma Nihan. Başımdaki belayı. Ne tehlikede olduğumu bilsen. Takip edenler var. Buraya girilmez. Davut Ağa ile Nezir silahlıdır. Cin de yaman. Bana gelince deniz okulundan çıktıktan sonra yedek subaylığımı yaparken. Ne sevimli. Ne yakışıklı bir subaydır. Kim bilir. Ama azıcık toydun herhalde. Şiir de yazar mıydın? Yazardım. Belli. Bir çocuğu severcesine çenemi okşadı ve sözünü değiştirerek dedi ki, şoförüm bana çok sadıktır. Her gün öğleyin çiftliğin önünde durup sezdirmeden bir taşın altına mektup bırakacak. Yoluna devam edecek. Şam dönüşü gene o taşın altından emirlerimi alacak. Beyrut'ta otele mektuplarımı getiren, sonuncusunu kapı altından içeri odana atan, seni barlarda adım adım takip eden o idi. Peşinde gangsterler mi var? Nedir bu hal? İşte anlatmak istediğim de o ya, dinlemiyorsun. Yemekten sonra odamızda konuşuruz. Adamlarımız bizi fazla ciddi vaziyette görmesin. Gülüp eğlenen insanlar olalım ve evvela biraz içelim. Petrolle işleyen buzdolabında Avrupa içkilerinin envai çeşidi vardı. Alkole düşkün olmamakla beraber şişelerini, renklerini, çeşitli lezzetleri severim. Bir akşam birinden, öteki sabah başkasından karıştırarak bilinmedik kokteyl hazırlamakta hoşlandığım bir iştir. Zaten kaptan olmasaydım, lüks bir yolcu gemisinin barmenliğini yapmak gücüme gitmezdi. Nihan'ın çiftliğe sığınma ve takip edilme hikayesine inanmadığım için anlatacaklarını dinlemek hususunda acelem yoktu. Etrafında bir heyecan yaratmak, gelişini başka bir sebebe yamamak, esrarlı bir kadın görünmek gayretiyle bir şeyler uydurmuştu. Telaşını o kadar benimsememiştim ki, kahyama bu geceki bekçiliğinde biraz daha dikkatli davranmasını tembihe lüzum görmemiştim. Hava epeyce kararınca Nihan bahçede lüks lambası ışığında durmak istemedi. Yemeği yukarıda yememizi rica etti. Öyle yaptık. Nezir sofrayı kaldırıp ta üst katta baş başa kaldığımız zaman bir sigara yaktım. Genç kadına da bir sigara uzattım. Dedim. Artık söyleyebilirsin. Seni dinlemeye hazırım. Bilmem ki neresinden başlayayım. Dur, en mühimi. Peşime iki grup düşmüş. Nefes aldırmıyorlar. Gülüyorum. Diyorum ki, hem iki kişi de değil, iki grup. Hoş vallahi. Gül sen. Bu grupların istedikleri nedir? Dansözdün ya. Demek çok hünerlisin. Yani bir Ginger Rogers ya da Yvonne de Carl. Tebrikler. Bari bir gün bana da görmek nasip olsa. Bacaklarının fevkaladeliği hakkında bir fikir hasıl ettim ama onları dans halinde seyredemedim daha. Sana ilk görüşmemizde Şamo demekte ne kadar haklıymışım ne bileyim. Fakat ziyan yok. Kadın azıcık bön ve epeyce kaba erkeği pek kurnaz ve fazla nazik olanı tercih eder. Belki de böyle olduğun için seni seviyorum. Sen benden hangi hallerinden dolayı haz ediyorsun? Aynı şeyler belki. Hafifçe saflığın ve ara sıra haşinlikle karışık yumuşaklığın. Odam resmen Nihan'a tahsis edilmiş. Dış görünüşü kurtarmak maksadıyla benim için gene üst kattaki bir odaya sedir üstünde yatak hazırlanmış. Öteberi lüzumlu eşyam oraya götürülmüştü. Genç kadının susup dalgınlaştığını görünce dedim ki, uykun geldiyse çekileyim. Yarın vaktimiz müsait, uzun uzadıya konuşuruz. Sen de hikayenin aksak yerlerini o zamana kadar düzeltmiş, az çok inanılacak şekle sokmuş olursun. Görüyorsunuz ki Nihan'ı incitiyorum. Sebebi, soğumaya mı başladım? Hayır. Bu incitmelerin bilakis arzunun, hatta tamamıyla cismani bir arzunun adeta muhabbetli sözler söylemek kadar başka çeşit bir tezahürü olduğunu tecrübeliler pek iyi bilirler. Üzerek, belki de ağlatmak isteyerek onu kollarımın arasına atılmaya hazırlıyorum. Çiftlerde çok defa kadın tarafından cinsi istek eşine çatmakla öfke nöbetinde başlar. Kavgalar sevişme hırsının ön belirtisidir ve nihayette öyle biter. Cinsi arzunun tesiri altında kalıp da erkeğiyle kavga çıkaran kadın, bu yaptığı şeyin cismani bir ihtiyaçla seni istiyorum demekten, bir nevi sızlanmaktan başka bir şey olmadığını belki fark etmez. Farkına varsa utanır, çekinir. Belki gerçekten sinirlendiğine, öfkeye kapıldığına inanır. Arzunun sapma şeklini erkekte de görürüz. İşte ben şimdi o haldeyim. Nihan'a aksi aksi cevaplar vermemin sebebi bu. Hakikati açıklamak lazım gelirse, bakır saçlı kadına henüz aşık olmuş sayılmam. Lakin hissediyorum ki bunun arkasından asıl aşk gelecek. Aylarca, yıllarca sonra ve nice ıstıraplar, fedakarlıklar pahasına belki ulaşacağımız visale, henüz ilk tesadüfümüzde, tanışmadan tattığımızdan dolayı bizimle Kerem ile Aslı veya Werther ile Lotte nevinden bir maceraya benzetilemez. Ancak Fransız tabirince söylenilen sözler gibi, yani şahıslar ve hadiseler arasındaki farkları göz önünde bulundurmak şartıyla. İğneli sözlerime karşı Nihan, tecrübeli bir kadın olduğundan asıl maksadımı sezmişti ki, çocuğunun hırçınlığını seyreden, bu hırçınlığın altında bir arzu gizlendiğini anlayan ve arzuyu sezip yerine getirmeye hazırlanan bir ana tebessümüyle yüzüme tuhaf tuhaf bakıyordu. Evet diye devam ettim. Hikayen henüz taslak halinde. Seni rahat bırakayım da yarına kadar inandırıcı şeklini hazırlarsın. Piyes metinlerinde yazıldığı gibi odadan çıkmaya hiç de niyetli olmadığım halde çıkar gibi yaptım. O aynı tebessümle süzüyordu. Kapıyı açtım. Bir defa çıktım mı geri dönmenin güçlüğünü düşünüyor, ağır alıyordum. Eşikteyim. Bonsoir dedi. Rahat uykular kaptanım. İkimiz de yorgunuz, uyumaya muhtacız. Benim uykum yok. Yatınca gelir. Artık ümit kesilmişti, çıkmalıydım. Yapamadan döndüm, sordu. Ne var, bir şey mi unuttun? Bir şey mi alacaksın? Evet diyorum. Seni öpmeyi unuttum, seni alacağım. Kaç saat sonraydı bilmiyorum. Camların ışıdığını fark ettim. Şamdanlardaki yana yana küçülmüş, alevleri uzaklardaki kar soğuğunun ısırıcılığı duyulan sapasağlam bir hava odaya doldu. Biz hala konuşuyorduk. Gözümüze bu gece uyku girmemişti. Nihan'ı yatırdım. Üstüne örtüyü çektim, yan taraflardan sıkıştırdım. Uyu artık dedim. Öğleye kadar uyumalısın. Ben de yan odaya geçiyorum. Kulağım daima sende. Korkma. Olaylara birlikte karşı koyacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte yaşayacağız veya öleceğiz. Bu son sözlerimden ne kastetmek istediğimi sırasıyla öğreneceksiniz. Davut Ağa bile henüz kalkmamıştı. Evin kapısını usulcacık açtım. Patırtı etmemeye çalışarak iç bahçeye, oradan da meydanlığa çıktım. Röptü şambırımın altında olay gecesi kullandığım elektrik fenerini gizliyorum. Hani Nihan'ın başıma indirdiği uzun fener. Bozulan ampulünü yenilemiştim. Gümbete doğru yürüyorum. Önümdeyim. Dar metalinden içeriye süzüldüm. Feneri yakmıştım. Merdivenlerden iniyorum. En son basamağa, yani metrisimin 4 gün önce çakmak alevine duvarı tetkik ettiği yere gelince ben de onun gibi yaptım. Elektrik ışığını taşlara çevirdim. Dikkatle araştırıyorum. Bir şey arıyorum. Aradığımı çok geçmeden buldum. Duvarı teşkil eden tuğla büyüklüğüne 4 köşe sapsağlam taşlardan biri, bir teki oynaktı. Elimle yoklayınca azıcık kımıldadı. Fakat o kadar. Çekmek, çıkarmak için gayret sarf etmek, yardımcı bulmak, alet kullanmak lazımdı. Şaşkın şaşkın taşa bakmaya devam ederken kubbeyi gümbürteden bir ses işittim. Maşallah beyefendi, böyle sabah sabah orada ne seyrediyorsunuz? Kahyam merdiven başında duruyor. Bana muhakkak ki hayretle bakıyor. Fecir vakti, daha gün ağarmadan, elimde fener, gümbete girip tahkikata koyulmama akıl erdiremiyordu. Gayet manasız bir cevap verdim. Hiç. Bakıyorum şöyle. Rüyanızda bir şey mi malum oldu beyim? Olduysa pek yabana atılmamalı. Ben bir kere 40 senelik mesele bu, söyleyeceğim. Rüyamda, sözünü kestim ve dedim ki bırak hikayeyi. İş çok ciddi. Nezire bir bahane bulup akşama kadar buradan uzaklaştır. Beğenirsem alacağın köpeğinin parasını versin diye onu Zebdani'ye yollarım. Kümbetin kapısı önünde dışarıya çıkmadan konuşuyoruz. Davut Ağa dedim. Ben sana güvenirim. Beyim sen benim veli nimetimsin. Paran pulun elinde. Bir gün hesap kitap sormadın. Torunlarım senin sayende gül gibi geçiniyorlar. Köyde hiçbir şeyleri eksik değil. İkide bir Pendik'te sinemaya, saza bile gidiyorlarmış. Sonra merhum pederinin iyiliğini nasıl unuturum? İzmit'te ceza reisi bulunduğu sırada 7 sene yemek hakkım iken asıl kabahatin meyhanecide olduğunu anladı da mahpusluğumu 3 seneye indirdi. Sen güven bana. Güvendiğimi demin söyledim ama bir şey sorma, dediklerimi yap. Zamanı gelince meseleyi anlatacağım. Nezir gittikten sonra teyzeye çaktırmadan merdiveni al, buraya koy. Bir kazma, bir kürek de lazım. Karpit yahut lüks lambası da getir. Baş üstüne. Biliyor musun burada çakmağını kim düşürmüş? Çamurdaki o ayak izleri kiminmiş? Tanıdığım biriymiş o. Evet, düşün hele. Demek doğru anlamışım. Gelen olmuş. Ben size ayak izlerinin küçüklüğüne bakarak gelen kadındır demiştim. Çakmağın da kadın çakmağı olduğunu siz söylemiştiniz. Yani Nihan Hanım mı gelmiş diyeceksiniz. O gelmiş. Hem de iki kere. Kahyamın pos bıyıkları kirpi sırtı gibi diken diken oldu. Köpekleri de zehirleyen o mu? Tabii o. Fesubhanallah. Dünyada böyle kadın var ha? Halinden hiç de belli değil. Peki derdi merabı neymiş ki? Elbette tek başına da gelmemiştir. Kaşlarımı çattım. Sustum. Ha beyim, sormaca yoktu. Yüzüm biraz solgun. Sabahlamışsınız galiba. Gidip bir iki saat uyusanız. Ben de Nezir'i savayım. Öteberi'yi buraya taşıyayım. Teyze ev temizliğiyle, sonra da yemek pişirmeyle uğraşır. Farkına varmaz. Yorgunluktan, heyecandan, sabah ayazından titriyordum. Kahyamın sözünü dinledim. Patırtı etmeden yukarı kata çıktım. Bana hazırlanmış olan yatağa girdim. Aşağıda bahtiyar bir Davut Ağa bırakmıştım. Gerçekten mühim, esrarlı bir maceranın kapı eşiğine ayağını basmış olmaktan mesut ve karını bozmamakla beraber etekleri zil çalan, içi içine sığmayan bir Davut Ağa. Ancak Davut Ağa'nın gözlerinde Nihan lakırtısı edilirken şüphe ve itimatsızlık sezmiştim. Haksız sayılmazdı. Zira kahyam onun hikayesini de dinlememişti. Dinlediği gün öyle bir hikayeyi eline geçirdiği, polis romanlarının hiçbirinde okumadığı için hayretten ağzı açık kalırdı. Nereden aklına gelebilirdi ki hikayenin kahramanları arasında Alman generali von Bollenberg'in oğluyla tanınmış Alman pilotu von Schirach da karışmış olsun. Bu gerçek isimli gerçek şahıslardan ve öbürlerinden benim gibi kahyamın da malumatı bulunsaydı. Şüphe ve itimatsızlığı silinip gider, merdivenin duvarındaki yerinden oynamış taşı da görünce hiç diyeceği kalmazdı. Asıl göreceği bir şey daha vardı ki o da taşın arkasına gizlenmiş bir kutuydu. İngiliz Abdullah markalı sigaranın arka cebe rahatça konmak için kalçanın kabarıklığına uygun şekilde yapılmış teneke kutusu ve bu kutuda çıkması beklenen kroki. Azıcık uyku kestirmek niyetiyle yatağa uzandım. Bana bu araziyi bırakan Mihrican Ala gözümün önüne geldi. Silivri kapıda sur taşlarından birine ilişmiş dilenci kıyafetinde ve dilenci vaziyetinde. Yüzünü hiç görmediği bir kardeş torununa gene görmediği koca bir çiftlik bırakıp sefalet içinde kimsesiz ölüp gitmişti. Meğer büyük alan bir ruh hastalığının para biriktirme ve kendisi başta kimseye yedirmeme illetinin ona keyif verici ıstırabını çekerken Ferhan topraklarının üzerinde ve altında bir bakıma eski korsan hikayelerini andıran bir olay olmaktaymış. Ben o zaman ancak 4 yaşındaymışım. Zira olayın tarihi 1918'dir. Doğuşum 1914. Birinci Dünya Savaşı'nın birinci ve sonuncu yıllarıdır. Neyse bugüne, yani 1949 senesi Mayıs'ının 7. Salı gününe gelelim. Uyuyamayacağımı tahmin ederken gözlerimi açtığım zaman saatin 10.30'u geçtiğini gördüm. Hemen fırladım. Davut Ağa sabırsızlıktan 9 doğuruyor ve Nihan da uyanmış beni bekliyordu. Baktım ki genç kadın odada yok. Aşağıya seslendim. Nemliyaz cevap verdi. Nihan Hanım, Davut Ağa ile bahçede beyefendi. Kahvaltısını yedirdim, dolaşmaya çıktım. Hava ısınmıştı. Çarçabuk tıraş oldum. Serj bir pantolon, yakası açık kolsuz bir gömlek giydim. Bunları yaparken pencereden dışarıya bakıyorum. Meydanda ne kahyam ne de Nihan var. Nerelerde? Sakın kümbette olmasınlar. O tarafa yürürken köpek fırladı, üzerime doğru koşuyor. İsmiyle çağırdım, durdu. Az sonra kuyruğunu sallamaya başladı. Aynı zamanda kümbet metalinde Nihan göründü. Hem yürüyorum hem de içimden diyorum ki bu kadın o. Oh, ah. Şu esrarlı olayın kahramanı. Ayrıca bütün gece hikayesini çok defa kollarımın arasında dinlediğim, artık iyice tanıdığım, cismaniliği kadar ruh tarafından da haz ettiğim kadın. Ne ferah gülümsüyor, ne sıcakkanlı mahluk. Sevmesini, sevdirmesini, monoton olmamasını mükemmel biliyorum. Muhabbetinde hep aynı kadın. Hem daima bir başkası. Öylesi nadirdir. Ve erkek öyle olanına bir tutuldu mu gözü artık başkasını aramaz. Karı kocalığı veya bunun meşru olmayanını bir müddet sonra yıkıcı hale sokup arızaya uğratan sebepler arasında tarafların sevgisinde monoton oluşlarına da katmalıdır. Nihan uzaktan diyor ki, biz Davut aile buradayız, içerisi çok serin.
Girince Kahyam'ın tembih ettiğim öteberiyi fazlasıyla kalın bir ip, birkaç direk ilave ederek getirmiş olduğunu gördüm. Tahta merdiveni galiba Nihan'ın tavsiyesiyle son basamağına dayamış, fenerde bir direğin ucuna bağlayıp o yerinden oynayamamış taşı aydınlatacak vaziyette yukarıya çekmişti. Demek ki sırrın sahip olan Hersek güzeli ile eski eşkıya Davut birbirlerine açılmışlar. O gün yapılacak iş hakkında ilk hazırlığa girişmişlerdi.